Ayrım 17.
Toyhan, Toyhan, senin şimdiki haline düşseydim gözünü kırpmadan beni öldürecektin değil mi? Fakat ben hayatını bağışlıyorum. Kimse bu işi bahane edip fesat çıkarmasın diye. Git dilediğin gibi efendine hizmet et. Ama kovduğu bir köleyi insanlık, İslamlık icabı yanına aldı diye kimseyi öldürmeye kalkma. Şimdi defol. Toyhan doğruldu, soluk soluğa kapıya yürüdü. Çıkmadan önce Temür Melik'e nefret dolu bir bakış fırlattı. Bütün kinini sesine vererek bağırdı. Yine görüşürüz Temür Melik. Bu hesap burada kapanmış değildir. Kapıyı kırarcasına çarptı. Toyhan Temür Melik'e yenildiği için müthiş bir aşağılık duygusuna kapılmış, kafası intikam planlarıyla dolmuştu. Korkuyordu da. Temür Melik'e anlattıklarından korkuyordu. Eğer Sultan Celaleddin'e bir söyleyecek olursa hali harap demekti. Şimdi bulunduğu mevkiyi bir daha rüyasında göremezdi. Sultan ne yapar yapar, Gıyasettin'e mutlaka tesir eder ve kendisini kovması için zorlardı. Halbuki burada bulunmalı, olup bitenlerden Haşhaşi fesadının başı Mahmut Yalvaç'ı haberdar etmeliydi. Düşüne düşüne gitti, Gıyasettin'i buldu. Nefes nefese karşısına çıktı. Sultanım efendim, bir maruzatımı söylememe izin verir misin? Gıyasettin divana yaslanmış, başının altına yastıklar koymuştu. Rahatına olan düşkünlüğü daha ilk bakışta anlaşılıyordu. Tembel tembel esnedi. Biliyorsun ki artık senin sultanın değilim Toyhan dedi. Bu hitabı ağabeyime karşı kullanmak üzere sakla. Toyhan riyakar bir tavırla eğildi. Benim nazarımda herkesten ayrı ve yüksek bir değeriniz vardır sultanım. Ben şimdiden sizi Harzem Sultanı olarak gördüğümden böyle hitap etmek istiyorum. Gıyasettin kahkahalarla güldü. Bu sözler hoşuna gitmiş, gururunu okşamıştı. Söyle bakalım ne istiyorsun? Temür Melik'le görüştüm. Hah iyi etmişsin. Abdül'ü kovmaya razı olmuştur herhalde. Olmadı sultanım. Gıyasettin hızla doğruldu. Olmadı mı? Evet olmadı maalesef. Ne cüret, ben sultanoğlu değil miyim? Benim kovduğum köleye Temür Melik nasıl ordusunda iş verir? Bu asalete sığar mı? Elbette sığmaz. Kendisine bunu hatırlattım. Ah bilmiyorsunuz efendim. Temür Melik öyle asalete filan aldıran adam değildir. Kölenin Müslüman olduğunu söyledi. Biz iş vermeyelim de düşman saflarına mı geçsin, kılıcını bize karşı kullanmasına mı sebep olalım diye sordu. Ona mı kalmış bunları sormak? Bilmiyorum, bu yüzden dövüştük, hile yaptı. Dövüşte hile mi yaptı? Evet, ben onunla kılıç tokuştururken meğer arkama adamlarından biri geçmiş, çelmelediler. Sırt üstü yere düştüm. Kılıcım elimden fırladı. Üstüme çıktı, bana türlü hakaretler etti. Senin için de ağza alınmayacak sözler söyledi. Kılıçla tehdit ederek kapı dışarı ettiler. Şehzade Gıyasettin yumruklarını boşluğa savurdu. Vay, demek benim için kötü söyledi ha? Köpek, Türkmen köpeği, Celaleddin'in köpeği. Göz ondan başkasını görmüyor. Ne yazık ki Celaleddin onu hala kapısında besliyor. Neymiş, iyi kılıç kullanırmış. Böyle değersiz adamları asmalı. Gebertmeli ki dünya mikroplardan temizlensin. Daha içindeki hayvanları temizleyemeyen Celaleddin, Moğol ordusunu temizlemeye savaşır. Yazıklar olsun. Kapıya yürüdü. Gel benimle. Fakat söylediği bunca yalandan sonra Toyhan Gıyasettin'in peşinden gitme cesaretini gösteremedi. Ben çok fenayım efendimiz dedi. İstirahate muhtacım. Başım dönüyor, gözlerim kararıyor. İzin verin. Peki git yat. Tabansız herif sende. Belli ki Temür Melik'le karşılaşmaktan üstüne fenalık gelmiş. Sultanım. Gıyasettin hızla yürüdü. Toyhan'ın mırıltılarını bir bakışla ağzına tıkadıktan sonra çıktı. Süratle Celaleddin'in evine yollandı. Celaleddin o sırada arkadaşlarıyla sohbet ediyordu. Yanında İzzettin Bey, Orhan Bey, Keramüddin Bey, Karahan, Ahmet Bey, Melik Nusret, Melik Emin, Sarı Lagot ve Temür Melik vardı. Sohbet koyulaşmıştı. Yakında girişilecek savaşlardan bahsediliyor, strateji tespiti yapılıyordu. Halife Nasır'ın bir ordu kurup üzerlerine geldiğini duymuşlardı. İki İslam ordusunun savaşmasını çirkin bulan Celaleddin, Nasır'a defalarca elçiler gönderip yardımını istemediğini, tek kendisini taciz etmemesini söylemişti. Fakat Nasır'a korku galebe çalmış bulunuyordu. Kısa zamanda Cihan Fatihi olma yoluna giren Celaleddin'in pek yakında ülkesine de saldıracağını sanıyordu. Bu yüzden Celaleddin'den gelen hiçbir teminata kulak asmamıştı. Biz vazifemizin gereğini yaptık diye konuştu Celaleddin Sultan. Halife-i dinimizin müşterek düşmanı Moğollara karşı birliğe çağırdık. Boş evhamlar yüzünden yanaşmadı. Yanaşmamakla da kalmadı. Ayağımıza bağ olmak üzere harekete girişir. Çaremiz yok. Mümkün olduğu kadar ondan uzak durmaya çalışacağız. Olmazsa savaşacağız. Çok acı dedi Temür Melik. Müslümanın Müslümanla savaşması çok acı. Karşımızda dar gibi düşman dururken derin bir nefes aldı. Bizim zayıflamamız Cengiz oğullarının kuvvetlenmesi demektir. Sanıyorlar mı ki Moğollar Harzem ülkesini aldıktan sonra rahat duracaklar? Eminim bütün Müslümanları imha etmek üzere harekete geçerler. Onların gözü yalnız bizde değildir. Cucihan ve Çağatay Han, şimdi saflarında bulunan Müslümanları bile zaferden sonra canlı canlı toprağa gömecekler. Bunun benzeri hadiselere çok şahit olduk. Tam sözün burasında Gıyasettin Pirşah'ın görüşmek istediğini haber verdiler. Celaleddin ayağa kalktı, kardeşini kapıda karşıladı. İyi ki geldin Gıyas dedi, rahatsız olduğunu, toplantımıza iştirak edemeyeceğini söylemişsin, üzüldük. Allah'tan acil şifalar dileriz. Gıyasettin cevap vermedi. Kızgınlığını yenmeye çalışıyor fakat alt dudağı gözle görülür biçimde seyreyip duruyordu. Herkes Gıyasettin'in çok öfkeli olduğuna hükmetti. Ama sebebini Temür Melik'ten başkası anlayamadı. Ciddi bir tavırla Gıyasettin'in yüzüne bakıyordu. Bir ara gözleri karşılaştı. Gıyasettin kinle, nefretle baktı. Temür Melik'in bakışlarında ise sadece merhamet vardı. Celaleddin durgunlaştı. Hayrola dedi, bir şey mi oldu? Bir derdin mi var? Çehrene vehimden bir maske gelmiş gibi. Tabii halinde görünmüyorsun. Gıyasettin bakışlarını ağabeyinin gözlerinden kaçırarak cevap verdi. Benim gibi aciz bir bendenin şikayete hakkı var mı? Acı söylersin kardeşim. Her bendemin şikayete hakkı vardır. Şikayetini söylersen çaresini belki buluruz. Yoksa şikayetin benden midir? Haşa sultanım. Senden iyilikten başka bir şey mi gördük? Aciz bendene padişah muamelesi yapıyorsun. Nazarımda sana kul olmak, kullarına padişah olmaktan evladır. Sultan Celaleddin bakışlarını arkadaşlarının üstünde dolaştırdı. Belli belirsiz gülümsedi. Demek şikayetin arkadaşlarımdan, kumandanlarımdan. Onlara arkadaşlarım, kumandanlarım dedikten sonra ben nasıl şikayet ederim? Celaleddin kaşlarını çattı. Ne kadar yakının olursa olsun suçlular cezalandırılır. Bu memlekette kanun ben değilim. Şeriat mahkemesi var, kadılar var. Biliyorum, bunu bildiğim için de şikayet etmeye karar verdim. Parmağını Temür Melik'in üstüne dikti. Bu adam benim kovduğum bir köleyi asker olarak yanına aldı. Köleyi ne diyerek kovmuştun? Git başımdan, artık sana ihtiyacım yok, azat ediyorum. Kendi başının çaresine bak dedim. Aynen mi? Evet aynen, o da gitti, Temür Melik'e kapılandı. Tekrar sana dönse kabul eder misin? Hayır, asla. Celaleddin kardeşine doğru bir adım daha attı. Gözlerini gözlerine mıhladı. Sonra Temür Melik onu öldürdü mü? Hayır. İşkence mi etti? Yok. Başka ne gibi bir kötülüğü oldu? Kötülüğünü bilmem ama benim kovduğumu o yanına aldı. Bana hakaret etti böylece. Hakaret mi? Sen madem ki azat etmişsin hala neden sahip çıkıyorsun? Köle benimdi. Azat etmişsin ya. Olsun, azat bile etsem başkası yanına alamaz. Celaleddin Sultan göz ucuyla Temür Melik'e baktı. Temür Melik ayağa kalktı, Celaleddin'in önüne kadar yürüyüp durdu. Müsaade edersen arz edeyim sultanım. Söyle tabii, işin aslını öğrenmek isteriz. Şehzade Gıyasettin benden şikayet etmekte belki haklıdır. Onu öfkelendirmiş olabilirler. Kendisine bazı haberler ulaştıranı da huzurunuzda görmek isterdik. Gıyasettin'e döndü. Toyhan'ı aramızda görmekten memnuniyet duyacaktık. Gıyasettin'in rengi attı. Hastadır dedi. Temür Melik bıyık altı güldü. Hayret, hasta olacak kadar hırpalamamıştım. Celaleddin Temür Melik'in kolundan tuttu, sıktı. Açık konuş Temür Melik. Sultanım, öğle vakti bir Hintli köle yanıma geldi. Şehzadenin kölesiyken kovulmuş. Aç kalma ihtimaliyle karşı karşıya idi, Müslüman oldu. Kendisini askere yazdırdım. Şu anda adamlarım arasındadır. Gıyasettin hiddetle söze karıştı. O benim kölemdi. Temür Melik, ama dedi azat etmiştiniz, şimdi benim askerimdir. Olamaz. Celaleddin kardeşine hayretle baktı. Olamaz mı? Niçin olamaz? Gıyasettin ellerini iki yana açtı. Sultanım, ben daha önce arkadaş cezalandırmanın zorluğundan bahsedince karşı çıktınız. Arkadaşınız Temür Melik'i cezalandırmak istemeyeceğinizi bildiğimden böyle söylemiştim. Sizi müşkülde koymak istemem. Bunun için şikayetimden vazgeçiyorum. Hayır, arkadaşımı cezalandıramayacağımı söylemen billah yanlıştır. Kaldı ki fetva kapısı ben değilim. Bu meseleyi Kadı Efendi'ye götürebilirim. Ancak ama haberin olsun, dava senin aleyhine çıkar. Köleyi madem ki salıvermişsin ve madem ki git başımdan seni azat ediyorum demişsin, dönse bile yanına alamayacağına göre niçin ısrar ediyorsun? Gıyasettin yerinde duramıyordu. Dik dik ağabeyine baktı. Neler söylüyorsun? Demek beni, kardeşin olarak beni bu kadarcık bir davada haksız çıkarıyorsun ha? Niçin hayret edersin? Ben ağabeyin olarak şeriata aykırı hareketler içinde olayım ister misin? Bu konuda Temür Melik haklıdır. Dilersen kadıya müracaat edebilirsin. Ben alalade kullar gibi kapı kapı şikayete gezmeye tenezzül etmem. Ya mahkeme kapısı sultan kardeşleri için değil midir sence? Değildir. Celalettin öfkeden kızardı. Gıyas gıyas, kardeşim olmasaydım billah tepelerdim. Neler duyuyorum? Mahkeme kapısı sadece fakir fukaranın uğrak yeridir, öyle mi? Sen ilelebet her türlü sorumluluktan azade gününü gün etmeyi mi kurardın? Böyle düşünenlere ne derler bilir misin? Zalim. Gıyasettin titriyordu. Öfkeden sesi kısılmıştı. Sultanım, sus, daha fazla söyleme. Dilersen git mahkemeye müracaat et dedim. Mahkeme kapıları basit kullar içindir dersin. Mahkeme-i Kübra'da mı sabit kullar içindir sence? Bilmez misin ki Allah katında asalet ünvanı yoktur? Kullar amelleriyle değer kazanır. Git buradan. Git birader, ben de Hazreti Eyyubi'nin sabrını arama. Sonra sen benden, ben de dünyada yaşayan cümle mahlukattan çok pişman olmayalım. Gıyasettin donup kalmıştı. Bir zaman kıpırdamadan durdu. Sonra yavaş yavaş başını Temür Melik'e çevirdi. Eskisinden daha beter bir kin, nefretle baktı. Tekrar Celalettin'e çevirdi gözlerini. Öbüründen ayrı olmayan tarzda süzdü. Geriye döndü, ayaklarını vura vura dışarı çıktı. Celalettin derin bir nefes alarak mindere oturdu. Öf, nedir bütün bunlar Allah'ım? Kardeşimiz bile kendi gururu kırıldı diye bana yanlış yollar çizer. Ya Rabbi, bunca tahrikler korkarım ki beni zalim eder. Sen doğru yolu en iyi bilensin. Beni ondan ayırma. Arkadaşlarına baktı. İnşallah bu mesele burada kapanır zannederim. Biraderimizin kırgınlığı sadece bir köle meselesi yüzünden ileri gelmiyor. Bir şeyler bilen varsa anlatsın bana. Bugünlerde ittifaka her zamankinden fazla ihtiyacımız var. Eğer bir fesat ateşi yakılmışsa malumatımız olsun. Daha canlanmadan söndürelim. Sonra hepimize yazık olur, yanarız. Temür Melik konuşmak için ruhsat istedi. Celalettin ruhsat verdi, konuştu, konuştu. Toyhan'dan duyduklarını bir bir anlattı. Odada buz gibi soğuk bir hava esmeye başlamıştı. O gece Toyhan şehir dışına çıktı. Karanlıkta uzun zaman atını sürdükten sonra ormanlık bölgeye girdi. Biraz daha gitti. Ağaçların arasına gizlenmiş, pencerelerinden hafif ışık sızan bir eve yaklaştı. Bir süre durup dikkatle bakındı. Gözetlenmediğinden emin olduktan sonra kapıya yaklaştı. Muntazam fasılalarla 4 defa tıkırdattı. Sıkı sıkıya örtülü perdeler kımıldadı. Pencerede bir karaltı gözüktü. Kısık bir ses, "Kimsin?" diye sordu. "Toyhan." Pencere kapandı. Ardından kalın meşe ağacından yapılmış kapı gıcırdayarak açıldı. Toyhan içeri süzüldü. Burası kocaman bir odaydı. Yüksek arkalıklı sandalyenin üstünde sırtı kapıya dönük bir adam oturuyordu. Toyhan ayak uçlarına basarak yaklaştı. "Geldim efendimiz." Tavanda asılı yağ kandilinin ışığı adamın sivri külahını aydınlatıyordu. Yüzünde gölgeler oynaşıyordu. Hiç kımıldayamadı. Elindeki kalın ciltli kitabı okumaya devam etti. Toyhan daha yüksek sesle tekrarladı. "Geldim efendimiz." Kapıyı açan adam Toyhan'ın yanında bitti. Kolundan çekti. "Gafil," dedi. "Görmüyor musun, mütalaya dalmış. Tarikatımızın ulu kurucusu Hasan Sabbah'ın ruhları ile mülakat eder. O her şeyi bilen ve görendir. Talimatımızı ondan alırız." Bu batıl yolun esrarına henüz bütünüyle vakıf olmayan Toyhan cehaletinden utandı. Köşeye çekilip büzüldü, çaresiz bekleyecekti. Belki bir saat öylece kaldı. Nihayet adamın kitabı kapadığını ve başını tavana kaldırdığını gördü. "Ey büyük önder, ey Hasan Sabbah, emrin yerine getirilecektir. Mukaddes yolunun azat kabul etmez köleleri bütün dünyaya saadeti ulaştıracaklar." Toyhan nefes almadan dinliyordu. Bu adamın Hasan Sabbah'ın ruhuyla konuştuğuna iyice inanmıştı. Ruhu ürperiyor, galiba biraz korkuyordu. Nihayet adam ona döndü. Yapmacık olduğu belli bir hayretle elini uzattı. "Sen burada mıydın Toyhan?" Toyhan uzatılan eli öptü. Bir saat önce gelmiştim efendimiz. Size ulaştırmak istediğim bazı haberler var. Gaflet içresiniz Toyhan, gaflet içre. Hala şu Celaleddin'i yok edip yolumuzun kurucusu Hasan Sabbah'ın ruhunu sevindiremediniz. Daha ne kadar yaşayacak? Toyhan ellerini iki yana açtı. Nasıl söylesem bilmem ki efendimiz. Celaleddin cin gibi zeki. Aklımızdan geçenleri okuyup ona göre tedbir alıyor sanki. Bütün oyunlar iflas ediyor. Bir köle oyunu tezgahladım, o bile tutmadı. Ne kölesi? Toyhan bir bir anlattı. Sonunda, işte böyle efendimiz dedi. Celaleddin kardeşi Gıyasettin'i eşekten düşmüşe çevirdi. Gıyasettin ardına bakmadan sıvışmak zorunda kaldı. Kardeşinin aleyhine onu adam akıllı doldurdum. Yakında isyan edeceği muhakkaktır. Görüyorsunuz bir köle gibi hizmetinizdeyim. Bana vaat ettiklerinize kavuşmaktan gayrı düşüncem yoktur. Adam ayağa kalktı. Hayli uzun boylu ve geniş omuzluydu. Yaşı 50'nin üstünde tahmin edilebilirdi. Ama bir delikanlı kadar zinde görünüyordu. Dimdik durdu. Yüzü korkunç bir hal alıncaya kadar sırıttı. Sana vaat ettiklerimi hiçbir zaman unutmuyorum. Ancak sen de Celal'i yok etmeyi vaat etmiştin, unutma. Unutur muyum hiç? Müsait fırsat kolluyorum. Bu yüzden nice hareketleri sineye çektim de yine aralarında kaldım. Ruhsatınız olsaydı bir dakika bile yanlarında kalmazdım. Adam parmağını ileriye uzattı. Orada kal dedi. Celaleddin'den ayrılması için Gıyasettin'i durmadan teşvik et. Harzem'in kendisinin de malı olduğunu söyle. Bıkmadan tekrarla bunu. Öyle yapıyorum efendimiz. İyi. Geçen ay Hacip Ali ile Alamut'ta görüştüm. Yanına asker verdim. Ahlat'ı tekrar muhasara etmesini emrettim. Zaferimiz yakındır. Toyhan bir şey tutmak ister gibi açık avuçlarını ileri uzattı. Oh efendimiz, demek ben de... Evet, sen de isteğine kavuşacaksın. Bu senin hakkın. Bize iyi hizmetlerde bulundun. Buhara, Taşkent ve Semerkant tarafları sana terk edilecek. Ondan sonra bir hizmetkar değil, bir sultan olacaksın. Bunu hayallemek için Toyhan gözlerini kapadı. Oh, düşünmek bile ne kadar güzel. Öyledir, güzel şeyleri düşünmek daima güzeldir. Müstakbel devletinin eğer Kabil ve Gazni'ye kadar uzamasını istiyorsan, Celaleddin'i öldür. Toyhan büyülenmiş gibi cevap verdi. Deneyeceğim. Vakit kaybetmeden. Evet, en kısa zamanda. Adam elini kuşağının arasına soktu, dolu bir kese çıkarıp Toyhan'ın önüne fırlattı. Al. Sırtını döndü. Toyhan mülakatın bittiğini anladı. Birkaç kere eğildi. Geldiğinden daha çevik bir hareketle kapıya yürüdü. Gözleri kandil ışığında ihtirasla parlıyordu. Toyhan ormandaki eve giderken kendisini kimsenin görmediğini zannetmişti ama bunda çok yanılmıştı. Sık ağaçların arasında gizlenen atlının farkında değildi. Atlı evin dışından duyabildiği kadar konuşulanları dinlemiş, kırık dökük cümlelerden bir netice çıkarmıştı. Sonra da atını dört nala sürerek şehre dönmüştü. Toyhan bundan habersizdi, geceyi çok rahat geçirdi ve ancak ertesi sabah Celaleddin'i nasıl öldürebileceğini düşünmeye başladı. Bu gerçekten çok zor bir işti. Üstelik acele etmek gerekiyordu. Celaleddin'i meydanda kılıçlamak belki mümkündü. Çünkü hep muhafızsız geziyordu. Fakat bu kendisinin de ölümü demekti. Sultanı öldüren bir asiyi halk herhalde yaşatmazdı. Başka bir yol bulmalıydı. Uzun uzun düşündü ve nihayet aradığı çareyi bulabildi. Yüzüne korkunç bir gülüş geldi, oturdu. Sonra kahkahalar atarak bir zaman yatağın üstünde tepindi. Sandıkta eski elbiselerinin arasına sakladığı şarap testisini çıkarıp başına dikti. Sarhoş olmak istiyordu. Başarısını şimdiden kutlamalıydı. Yakında saltanat kapıları açılacaktı. Hasan Sabbah'ın yolunda ayık kafaya pek yer yoktu. Sultan da olsa ayyaş bir sultan olacaktı. Kimle karışırdı ona? Sultan olacaktı ya. Ama şimdi kendisini tutmalı, şarabı fazla kaçırmamalıydı. Yapacağı iş hiç hata kaldırmazdı. Giyinip çıktı. Zehir temin etmesi güç oldu ama nihayet ele geçirebildi. Şimdi bunu Celaleddin Sultan'ın her öğle yemeğinden sonra içme alışkanlığında olduğu kızılcık şerbetinin içine katmak kalıyordu. Toyhan meşhum planını inceden inceye hazırladı. İhtimallerin üstünde durarak kafa patlattı. Nihayet Celaleddin'in Habeşli bir Hristiyan olan şurupçusuyla anlaşmaktan başka çare bulamadı. Şurupçuyu pazar yerinde kızılcık alırken buldu. Yanına yaklaştı. ''Sen Hristiyansın.'' Yaklaştı. Köle başını salladı. Evet, neden Müslümanlara hizmet ediyorsun? Omuzlarını kaldırdı köle. Ben bir köleyim, ne yapabilirim? iyice kenara çekti. Çok şey yapabilirsin. Şimdiye kadar seni köle olarak kullanmalarından intikam alabilirsin. Habeşli korkuyla bakındı. Bana bunları söyleyerek denemek istiyorsunuz. Ben efendilerime ihanet etmem. Doğru söylüyorum. Benim mensup olduğum haşhaşi yolunu Müslümanlar lanetler. Onlardan intikam almak için yanlarında bulunur. Hatta görünüşte hizmet ederim. Asıl vazifem ise başarılarını bozmak, aralarını açmaktır. Sen hiçbir şey yapmadan hizmet ediyorsun. Kölenin gözleri büyümüştü. İnanıp inanmamakta tereddüt ediyordu. Sonunda, ben böyle şeyler bilmem dedi. Garibanın biriyim. Karnımı doyuruyor ve yatacak yer buluyorum. Buna karşılık hizmet ediyorum. Ahmak, karın tokluğuna çalışmak nerede görülmüştür? İstersen sen de Celaleddin kadar zengin olabilirsin. Nasıl olabilirim? Toyhan, kölenin gözlerinde oynaşan ihtiras pırıltılarını yakalamıştı. O da insanların çoğu gibi para karşısında zayıftı. Bu damarından istifadeyle neticeye gidebileceğini umuyordu. Kuşağının arasında 3 gün önceki gece yaptığı ziyaretinde aldığı keseyi çıkarıp kölenin avucuna tutuşturdu. İçi altın doludur. Köle önce korkuyla bakındı, almak istemedi. Sonra dayanamayarak kaptı, koynuna attı. Buna karşılık ne yapacağım? Küçük bir iş. Ne? Toyhan kuşağının arasına tekrar el attı, bu sefer küçük bir şişe çıkardı. Şu şişenin içindeki suyu Celaleddin'in öğle şurubuna katacaksın. Adamın gözleri yuvasından fırlayacakmış gibi büyüdü. Zehir. Yok canım, sadece uyuşturucu bir ilaçtır, büyülü bir ilaç. Celaleddin yalnızca uyuyacak. Köle başını iki yana salladı. Yapamam, öldürürler beni. Korkma, kimse bir şey anlamaz. Yapamam. Toyhan birden sertleşti. O takdirde Celaleddin'i zehirlemek istediğini söylerim. Sana inanmayacaklar ama ben onları kendime inandırırım. Çünkü kardeşinin ordusunda bir kumandanım. Köle çaresizlik içindeydi. Boynunu büküp yalvarmaya başladı. Bunu yapmayınız. Hazır şuracıkta karnımı doyuruyorum. Hayatımla oynamakla elinize ne geçecektir? Merhamet ediniz. Dediğimi yapacak mısın? Merhamet. Dediğimi yaparsan kurtulursun. Yoksa astırırım seni. Köle korka korka elini şişeye uzattı. Peki. Ayrıldılar. Hurma dolu sandıkların arasından Temür Melik'in başı uzandı. Vay hain diye söylendi. Süratle Celaleddin'in evinin yolunu tuttu. Yanına girdiği zaman Celaleddin'i Kaşgarlı Mahmut'la konuşurken buldu.